Kutsal İsyan 4, 21. ayrım, sayfa 328. Eskişehir üzerine yürüyüş. Savaşı başarmak için manevi gücün rolü 4/3, maddinin ise 4/1'dir. Napolyon. Ali Fuat Paşa askerlerinin başında Eylül'ün 13. günü Sivrihisar'a vardı. Şu sırada Eskişehir'in eskisinden daha çok önem kazandığını görüyordu. Burası İngiliz güçlerinin ağırlık merkezi durumuna getirilmişti. Ali Fuat Paşa'nın kolordu kumandanlığından atılmasından sonra İstanbul hükümeti 20. kolorduya Kiraz Hamdi Paşa'yı kolordu kumandanı olarak atamıştı. Şimdi bu İstanbul hükümetinin kolordu kumandanı Eskişehir'de bulunuyordu. Yanında da yine 20. kolorduya atanmış iki tümen kumandanı vardı. Ankara'ya dek sokulmak isteyen bu üç kişi her yandan yağan protesto ve tehdit telgrafları yağmuru altında şaşırmış, İngilizlerin korumasında Eskişehir'de olayların gelişmesini bekliyorlardı. Yalnız İngilizler Ali Fuat Paşa'nın niyetlerinden kuşkulanmış görünüyorlardı. İstanbul'dan gelen trenler bir savaş alanına giriyormuş gibi dikkatle inceleniyor, vagonlarda tam gereçli İngiliz askeri kümeleri göze çarpıyordu. İstanbul hükümeti Ali Fuat Paşa'nın planlarını öğrenmek üzere davranmış, Ankara bölgesine İngilizlerin direktifiyle bir sürü casus yollamıştı. Ne var ki bunlar patronlarına istenen bilgiyi ulaştırmayı başaramamış, birçoğu da yakalanıp zararsızlaştırılmıştı. Bunların kimisi de ele geçirildikten sonra Kuvayi Milliye saflarına geçmiş, o yana sahte bilgiler göndererek olumlu işler görüyordu. Ali Fuat Paşa ele aldığı bu işi hiçbir bakiye yer bırakmadan demir gibi başarma düşüncesinin arkasındaydı. Eskişehir'i her yandan tam anlamıyla kuşatacak, içeriden dışarı, dışarıdan içeri kuş uçurtmayacak, ondan sonra darbesini indirecekti. Demir yolları ulaştırmasını ve her türlü haberleşme olanağını kestirdikten sonra halkı iş başına çağıracak, bunları milli ve askeri müfrezelerle güçlendirdikten sonra Seyit Gazi Eskişehir arasında başka bir bölümünü de İnönü'nün doğusunda toplayacaktı. Bu iş gelişirken her yana salınacak sahte bilgiler ve haberlerle de plan maskelenecek, bu davranışın yalnız ve yalnızca iç sorunları karşılamak üzere yapıldığını ve hiçbir yabancı güce karşı olmadığını yayacaktı. Her yana yayılan haberlerde şunlar deniyordu: hiçbir yabancıyı bu davranışımızla amaç edinmiş değiliz. Verdiğimiz bu garantiye bakmadan eğer yabancı güçler milletle hükümet arasına girmeye kalkışırlarsa, hükümetten yana çıkar ve iç işlerimize burunlarını sokarlarsa kendilerini düşman olarak karşılamak ve gerekeni yapmak zorunda kalacağız. Milletleri büyük savaştan sonra bir ikinci savaş afetinden korumak kaygısıyla yabancı askerlerin silahlarını ellerinden alarak haince girişimlerini yapamayacakları bir bölgeye süreceğiz. Tam anlamıyla ulusal olan bu davranışlarımız bir granite çarpıp duraklamazsa Eskişehir'i de kongreye bağlayacağız. Eskişehir'in durumuna düşmüş olan şehirlerimiz varsa onları da birer birer kurtaracağız. İstanbul hükümeti isteklerimizi benimseyinceye dek bu işi sürdüreceğiz. Ali Fuat Paşa 13-14 Eylül gecesi bir buyrukla Beypazarı, Milahıççık, Sivrihisar, Seyit Gazi, Afyonkarahisar, Uşak ve benzeriden toplanacak silahlı halk ve müfrezelerin Eskişehir çevresinde hangi gün ve hangi yerde bulunacaklarını bildirdi. Bu buyruğa göre Eskişehir çevresindeki Keskin, Bozdağ, Ağapınar, Kanlıpınar, Kızılinler bu güçlerde ele geçirilerek Eskişehir çepeçevre kuşatılacaktı. Eskişehirlilerle 2. alayın 1. taburu Keskin ve Bozdağ Beypazarlılar, Ağapınar'ına Mihalıççıklılar, Kanlıpınar'a geleceklerdi. Sivrihisarlılar, Seyit Gazililer, Azeziyeliler, Ali Fuat Paşa'nın beraberinde götürdüğü süvari bölüğü ve dağ topçu takımı Eskişehir-Seyit Gazi arasında yer alacak, başka yerlerden gelenler İnönü'nün doğusunda örgütlenip milli bir güç olarak genel kuşatma işine katılacaklardı. Bu plan gereğince Eskişehir'in merkezi dışında bütün kasabalar gerek Eskişehir'le ve gerekse İstanbul'la haberleşmeyi kesmişti. Ali Fuat Paşa planının ilk bölümünü başarıyla uygulamıştı. Eski 20. kolordu kumandanı Ali Fuat Paşa şimdi tıpkı Mustafa Kemal gibi bütün rütbe ve askeri giyineklerinden soyunmuş bir ulus bireyiydi. Sivas Kongresi ona çok şerefli ve büyük bir iş vermişti. Batı Anadolu Genel Kuvayi Milliye Kumandanlığı şimdi artık yazdığı yazıların ve yaptığı haberleşmelerin altına bu yeni ünvanı yazıyordu. Ankara'dan ayrıldığının 3. günü iri kıyım bir atın üzerinde tam bir Kuvayi Milliyeci giyineğiyle atlılarının başında Sivrihisar'a giren kumandanın ayağında çizmeler, başında kalpak, vücudunu saran sıkı bir haki giyineğin üzerinde çaprazlama armalar ve omuzuna asılı kız gibi bir filinta vardı. O artık iri kıyım bir çeteciden başka bir şey değildi. Yurt için yola çıkan yiğit, rütbe ile değil elindeki kılıç ve silahla iş görmek zorundaydı. Vatan sağ oldukça insana rütbelerin ve şatafatlı subay ve paşa giyineklerinin en büyüklerini ve en güzellerini verebilirdi. Ali Fuat Paşa Sivrihisar'a geldiğinin ilk günü karargahta planlarının ayrıntılarını hesaplayıp dururken telefonda Doktor Tevfik Rüştü Bey'in kendisiyle görüşmek istediğini söylediler. Tevfik Rüştü Bey'i Mustafa Kemal gibi o da ta Selanik'ten tanıyordu. Doktor Mustafa Kemal'in daha içten bir gençlik arkadaşıydı. Şu sırada işin ilginç yanı Tevfik Rüştü Bey'in kendisini İngiliz askerleriyle birlikte kuşatmış olduğu Eskişehir'den aramasıydı. Görüştüler. Tevfik Rüştü Bey Sivrihisar'a gelerek kumandanla daha yakından görüşmek istediğini, kendisinin İstanbul'dan buraya dek yeni 20. Kolordu kumandanı Kiraz Hamdi Paşa ile birlikte geldiğini söyledi. Paşa doktoru Mustafa Kemal'in yakından tanımasından dolayı bir duraksama payı bırakıyorsa da ondan çok yeni ve önemli haberler alabileceğini düşünerek seviniyordu. Görüşme önerisini sevinçle karşılayarak hemen Sivrihisar'a gelmesini istedi. Tevfik Rüştü Bey akşama doğru bir yaylı arabaya kurulmuş olarak paşanın Sivrihisar'daki karargahına geldi. Paşa meraktan çatlıyordu. Baş başa kaldıklarında doktor ona şunları anlattı. 1919 Ağustos ayında Bekir Ağa bölüğünde tutuklu bulunuyordum. 5 günlüğüne geçici olarak tahliye edilmiştim. Bu sırada Teceddüt Partisi'nin kongresine katıldım. Kongrede birçok konular arasında Anadolu'ya nasıl yardım edilebileceği işi üzerinde de durulmuştu. Temelde bütün arkadaşlar beraberdi. Uygulamada ise düşünceler ikiye ayrılmıştı. Bir bölümümüz manen yardımı, öbür bölümümüz de eylemle katılmayı benimsemiştik. Eylemle katılmayı benimseyenler arasında ben de vardım. Geçici tahliye süren bitmeden önce Anadolu'ya geçmenin çarelerini arıyordum. Bir gün Kadıköy vapurunda 20. Kolordu Kumandanlığı'na atandığını duyduğum Kiraz Hamdi Paşa'ya rastladım. Kendisini çokça tanımamakla beraber bu fırsatı kaçırmak istemedim. Kendisiyle konuşabilmenin çarelerini arayıp buldum. Kiraz Hamdi Paşa hem Anadolu'ya ve hem de İstanbul'a idare edebileceğine inanıyordu. Ben de Anadolu'dakileri tanımıyorsunuz, onlar da sizi tanımıyorlar ve İstanbul'dan her yeni atanan iyi niyetle karşılamıyorlar. Bir yanlışlık olabilir paşam, dedim. Hamdi Paşa birden benimle beraber gelebilir misiniz diye sormuştu. Ben de hemen olumlu karşılık vermiştim. Kiraz Hamdi Paşa bunun üzerine beni Bekir Ağa bölüğü hapishanesinden kurtardı. Böylece onunla Eskişehir'e geldik. Paşa Ankara'ya dek yolunu uzatmak istiyordu. Bunu önlemeye çalıştım. Sonra sizin Sivrihisar'a geleceğinizi haber aldık. Hamdi Paşa'ya sizinle görüşmenin pek yararlı olacağını söylemiş, her iki yanı anlaştırabilmek üzere önerileriniz ne olabilir diye sormuştum. Ulusun meşru isteklerini benimsemezlik etmem karşılığını vermiş ve bunlara şunları eklemişti. Siz bu istekleri pekala öğrenebilir ve bir anlaşma noktası bulmaya çalışırsınız. İşte paşam ben bu isteklerinizin neler olduğunu öğrenmeye geldim. Ali Fuat Paşa Tevfik Rüştü Bey'in olayları bu biçimde anlatışından çok hoşnut kalmıştı. Doktora şöyle dedi. Kiraz Hamdi Paşa'yı az tanırım. Ne var ki onun üstüne işittiklerim çoktur. Öteden beri saray adamı olmakla geçinir ve iyi saray bendeganındandır. Zeki ve bilgili derlerse de bunun şimdilik önemi yok. Ne var ki ahlakına da güvenilemeyeceğini söylerler. Bu nokta çok önemlidir. Anlaştık mı? Doktor paşanın düşüncelerine bütünüyle ortak olmuştu. Bunun üzerine paşa, "Şimdi anlaştık," dedi. "Hamdi Paşa ile görüşme kapısı açmak istemiyorum. Kendisine diyelim ki Eskişehir'e dek olan yolculuğunuzla halkla az çok temas ettiniz. Onlardan padişaha karşı zerrece bir saygısızlık duydunuz mu? Hayır. Millet hem padişahın hem de kendisinin geleceğinden kaygılanıyor. Böyle bir zamanda hükümetine ve ilk önce damat Ferit Paşa'ya güvenmesinler. Milletin de güvendiği ve denetleyebileceği yurtsever bir kişiye kabinenin kurulması görevini versinler. Delegelerimiz geleceğimiz üzerinde yabancılarla konuşurlarken milletin direncinden ve varlığından güç alsınlar ve bunu inkara kalkmasınlar. Şundan ki Avrupa devlet adamları kendi kamuoylarından çekindiklerinden milletlerin haklarını çoğu zaman korurmuş gibi görünüyorlar. Eğer bu söylediklerimi uygun buluyorsanız yarın buradan yola çıkar Hamdi Paşa'ya görürsünüz. Düşüncelerimi kendisine bir buyruk olarak anlatırsınız. Sizin götüreceğiniz bu buyruğu güçlendirmek amacıyla hem ben hem de heyeti temsiliye bu anlamda birer telgraf çekeriz. Bunları dikkatle dinleyen doktor, Bütün bu söyledikleriniz üzerinde sizinle beraberim dedi. Eskişehir'e döner dönmez davranacağım. Hamdi Paşa'yı kandırmaya çalışacağım ve elimden gelen bütün yardımı yapacağım. Karşılıklı konuşma geç vakitlere dek sürdü. Ali Fuat Paşa bütün bu konuşmalardan Tevfik Rüştü Bey'in Kiraz Hamdi Paşa'nın adamı olmadığı gibi hiçbir arka düşünce taşımadığını da anlamıştı. Onun bu işi salt bir yurt görevi olarak yaptığına inanıyordu. Onu da bu görüşmeden sonra imanlı bir kuvayi milliyeci olarak benimsemek ve ona yapabileceği kimi işler yüklemek gerekiyordu. Eskişehir'in içinde böyle zeki, becerikli, namuslu ve yurtsever bir arkadaşın bulunuşu hele şu sırada nimetti. Görüşme bitip de ayağa kalkacakları sırada paşa yüzünde gerçek bir dost gülümseyişi ve ağırbaşlılığıyla ''Doktor'' dedi. Sen de anlıyorsun ki davranışlarımızın gerçek yönü bu değildir. Hamdi Paşa'ya önerilerimizi benimsetecek olursak, salt Eskişehir'in içinden zararlı bir kişi eksilecek, gerçek eylem ve çabalarımızı İngiliz işgali altında bulunan Eskişehir'i biz dışarıdan sararken siz de içerideki ulusal örgüte elinizden geldiğince yardım etmelisiniz. Yurda hepimizin borcu var. Doktor Tevfik Rüştü Bey'in yorgun ve zayıf gövdesi birden gerildi, gözleri parladı. Bana inanınız ki paşam, ben Anadolu'ya milli bir görev almak üzere geldim. Hamdi Paşa benim için bir araçtan başka bir şey değildi. Bundan sonra Anadolu'da kalacağım. Davranışınıza canla başla katılacağım. O geceyi Sivrihisar'da geçiren Doktor Tevfik Rüştü Bey, ertesi gün ilk kuvayi milliyecilik görevini yapmak üzere Eskişehir'e yollandı. O gittikten sonra da gerek temsil heyeti ve gerekse Ali Fuat Paşa, Kiraz Hamdi Paşa'ya önceden düşünülen telgrafları çektiler. Ali Fuat Paşa'nın çizmeleri ayağına çekip armaları kuşanarak Sivrihisar'a gelmesi Eskişehir'deki eşek arısı yuvalarını çok tedirgin etmişti. Eskişehir mutasarrıfı Hilmi Bey bu eşek arılarının beyi idi. Hemen İstanbul'daki efendilerine bir yığın ihanetname tellenmişti. Bunlarda şöyle parçalar vardı. Bura hükümetine yardım gerektiğinde ancak buradaki İngiliz gücüne dayanması gerekecektir. İş bu durum karşısında alacağım tutum üstüne nezaretimizin buyruğunu beklediğimi bildiririm. Bugün memleketin eşrafını toplayarak kaynaşmaya başlayan kamuoyunu bunlar aracılığıyla yatıştırdım. Önceden bildirdiğim gibi Livan'ın İngiliz askerinden başka dayanacak gücü olmadığından Allah saklasın. Livan merkezine saldırırlarsa izlenecek tutum üstüne buyruğunuzu beklemekteyim. İstanbul'dan asker gönderilmesini maddi olarak yoksa da ilk yoklamaları yapılmış olan yaşlardan iki sınıfın silah altına alınmasına müsaade buyurulması. 16 Eylül'de Mutasarrıf Hilmi Bey'e karşılık veren Dahiliye Nazırı Adil Bey şöyle diyordu. Demin söylediğim gibi ayaklananlara karşı elden gelen her türlü tedbire başvurarak Eskişehir'in korunması önemli ve gereklidir. Bunun uğruna da her güçten yararlanılabilir. Yineliyorum. Memleketin korunması uğruna kumandan ile görüşerek, elde bulunan her türlü araçtan yararlanarak her türlü tedbire başvurmak gerektiği meydandadır. Bu duraksamayı anlayamıyorum. Mutasarrıf Hilmi Bey İstanbul'a şöyle bir telgraf daha çekti. İş bildiri. Sorulara dökülecek olursa Osmanlıların beşiği olan Eskişehir'de hainlerin saldırısına uğrayacaktır. Müsaade buyurulursa bugünkü eğilimlere göre memleket halkından eli silah tutanları bile bu hainlere karşı yürütmek olağandır. Ferman. Konya valisi Cemal Bey ile Eskişehir mutasarrıfı Hilmi Bey ülkenin en önemli iki noktasında iki avulu çalı gibi boy veriyor. Kuvayi milliyeci insan ve düşünceleri acımaksızın dalıyordu. Ellerinden gelse oralar halkını silahlandırıp kuvayi milliyecilere karşı yürütmek istiyorlardı. Bunda biricik dayanıkları da memleketin içine sızmış ve üstlenmiş olan düşman askerleriydi. Kuvayi Milliye'nin en çok çekindiği ve sakındığı şey halkın iki düşman kampa ayrılarak vuruşmasıydı. Bu kardeş kavgası belkisini önlemek kaygısı ile temsil kurulu Cemal ve Hilmi Beylere ulusal kongreye bağlanmalarını ve İstanbul'la bağlantılarını kesmelerini salıklamıştı. Bu çaba boşunaydı. Hilmi Bey bu telgrafı hemen İstanbul'a şöylece gammazlamıştı. Kumandan ile görüşmelerimiz üzerine Harbiye Nezaretine yazılan telgraflara olumlu bir karşılık alınamamıştır. Burada kuvvet yoktur. Halkın ve hiç olmazsa bir iki yıllık yaş erbabının toplanması sağlanmışsa da eldeki silah ve cephane İngilizlerin korumasına verildiğinden bu girişimde gerçekleştirilememiştir. İngiliz kontrol memuru görüşmemizde gerçi muhaliflerin buraya gelmeleri belkisi olmadığını ve geldiklerinde de karşılık vermek zorunda kalınacağını bildirmiştir. Hamdi Paşa'nın bir iş yapamamak durumunda kalmasından dolayı çekilmek zorunluluğunu düşündüğünü sözlerinden anladım. Merkez ve kura halkı hükümetten yana, ancak gözleriyle asilere karşı koyacak bir güç olmadığını gördüklerinden şaşkındırlar. İngilizler şehre egemen tepelerde kimi siperler yapmaktadır. Dayanak noktamız yalnız İngiliz gücü olmasına karşın bunların gerektiğinde merkezi savunmaya kararlı olup olmadıklarının Bab-ı Ali'ce saltanat merkezindeki siyasal temsilcisinden sorması ile Liva'ya açık bir tutum belirtmesi, size özgü önemli işlerden bulunması dolayısıyla. Hilmi Bey bundan sonra İstanbul'a çektiği bir telgrafta şöyle diyordu. Liva'ya bağlı Seyit Gazi ve Çifteler bucakları dahi bugün merkezle resmi ilgilerini kestiler. Liva bugün her yandan ilgisi kesilmiş bir durumdadır. İki gün önce Sivas Kongresi Temsil Kurulu'ndan aldığım telgrafta kongre kararlarına boyun eğmen bildirilmişti. Bugün aldığım başka bir telgrafta herhalde İstanbul'a dönmem bildiriliyor. Hamdi Paşa'nın çekildiği ve Eskişehir'de kalmakta olduğundan yardım isteyecek ve danışacak hiçbir gücümüz kalmamış demektir. Dirimimi devlet ve ulusa adamış olduğumdan güvenliği sağlamak ve kamuoyunu yatıştırmakta direneceğim. Bugün iki tren İngiliz askeri geldi. Eskişehir'deki İngiliz kuvvetleri şehrin egemen tepelerine hendek kazıyorlar. Şuna göre savunacakları anlaşılıyor. Ancak savunmanın biçim ve derecesi bilinmediğinden merkezin alacağı durum şimdiden yorumlanamaz. Muhaliflerin buyruklarına boyun eğilmediğinden dolayı Allah saklasın şehre girmelerinde ilk önce bana saldırmaları doğal olduğundan tutumumla İngilizlerin şehrine kerteye dek korumaya karar verdiklerine ilişkin İstanbul siyasal temsilcisinden alınmış bilgi üstüne nezaretin buyruklarını bekliyorum. Dahiliye Nazırı Adil Bey de can kaygısına düşmüş olan mutasarrıfa direnme şırıngası yapmaya çalışıyordu. Orada bulunan güce karşı oralara yaklaşmaları düşünülemez. Bununla beraber eğer yaklaşmaya çalışacak olurlarsa her güçten yararlanılması çok doğaldır. Bu güçlerden nice yararlanılacağını oraca gerekenlerle görüşerek kararlaştırınız. Kumandan Paşa'nın çekilmesi büsbütün yersizdir. Burada alınacak tedbirlerin sonucu yakında bildirilecektir. Kayguya da yer yoktur. Sizden direnme akıllıca iş bekliyorum. Hilmi Bey canının çok tatlı olduğunu anlamıştı. İstanbul'u da kırmadan bu belalı çemberden kurtulmanın umarlarını arıyordu. İstanbul'a şöyle bir telgraf daha çekti. Her güçten yararlanılması buyurulmaktadır. Kuvvet olsa başında bulunacağım su götürmez bir şey Hamdi Paşa'nın şimdiki durumuna göre onunla görüşmeyi devletin çıkarlarına aykırı görüyorum. Bir asker olan bu adam aldığı bir telgraf üzerine geri dönmeye karar verdiği halde ben sarsılmaz bir direnmeyle yerimi korumaktayım ve hiçbir biçimde kaygılanmıyorum. Ancak tutumumu belirlemek üzere oraca alınacağı bildirilen tedbirler sonucunda ivedi olarak bilgi istiyorum ki bulunduğum duruma karşı buna hakkım vardır sanırım. Dahiliye Nazırı Adil Bey yine Kuvayi Milliye'nin Eskişehir'e saldırmayacağız yavesiyle şaşkın mutasarrıfı avutmaya çalışıyordu. Mutasarrıf İstanbul'dan bir kurtuluş umarı gelmediğini görünce Eskişehir'deki İngiliz kumandanına şöyle bir mektupla sığındı. Liva'nın durumunu biliyorsunuz. Sivas Kongresi'nden aldığım bir telgrafta Eskişehir'den başka bütün Livaların ulusal amaçlara bağlı olduklarından Liva sandalyesini bırakmaya zorlanıyorum. Ulusal davranışlara karşı koyacak Liva'nın bir gücü yoktur. Muhaliflerin Eskişehir'i her yandan kuşatmalarına ve şu birkaç gün içerisinde merkeze saldırmaları beklendiğine göre şehrin ne biçimde korunacağının ve orada yalnız kalan aciz şahsımın saygıdeğer hükümetimizce bunların saldırılarından uzak bulundurulacağının resmen bildirilmesine çalışılmasını diler ve karşılığınızı bekleyerek. Eskişehir İngiliz kumandanı Sennon ona şu karşılığı verdi. Gönderdiğiniz mektubu aldım. Şunu önemli söylerim ki Eskişehir'deki durum değiştirilmek istenmedikçe, İngiliz çıkarlarına ilişilmedikçe şimdiki gibi İngilizler hiçbir vakit Türk politika işlerine karışmayacaklardır. Eğer şimdiki durum değişerek Eskişehir'deki sessizlik bozulursa şiddetli tedbirlere başvurulacaktır. Demek ki Ali Fuat Paşa'nın Mustafa Kemal'le el ele vererek yaptığı politik baskı üç kurdu. Eskişehir'deki şölen sofrasının başından kaldırıp birer yana kaçırmıştı. Bu kurtlardan biri Eskişehir İngiliz temsilci ve kumandanı Sennon, öbürleri de mutasarrıf Hilmi ile Kiraz Hamdi Paşa'ydı. Sen onun pek yüksekten atmasına karşın altın tüylü zafer kuşu Eskişehir'deki kafesinden kaçmış, başına konmak üzere Sivrihisar'daki Ali Fuat Paşa'yı arıyor ve Sivrihisar'ın göklerinde yumuşak çemberler çiziyordu. Bir Kuvayi Milliye giyineği içinde ve halktan bir birey olarak yeniden atına atlayan Ali Fuat Paşa, 17 Eylül'de karargahıyla Sivrihisar'dan yola çıkarak 18 Eylül'de Eskişehir'in 40 kilometre güneydoğusuna düşen Çifteler Çiftliği'nin merkezi olan Mahmudiye'ye vardı. Buranın büyük bir kışlası ve bir de telgrafhanesi vardı. Paşa 20 Eylül'de karargahını Hamidiye köyüne götürdü. Tam bu sırada Mahmudiye ve Seyit Gazi Bucakları Eskişehir'le ilgilerini kestiler. Paşa'nın bir halk adamı gibi armalar kuşanmış olarak mavi gözleri ve güleç yüzüyle at üstünde ilerleyişi oralar halkını iyice yüreklendirmişti. Eskişehir'in doğusunu kuşatan müfrezelerin insanca sayısı bini aşıyordu. 20 ve 21 Eylül günlerinde Eskişehir hareketi şöylece biçimleniyordu. Porsuk kuzeyindeki Bozdağ dolaylarında ve taş köprülü Bahtkeri Ağa ile süvari yüzbaşısı Hamdi Efendi'nin kumandası altında 200 atlı milli müfreze tahrip müfrezelerini koruyacak ve Beypazarlılar gelinceye dek Çavlum Köprüsü'nü elde tutacaktı. Muttalip köyünden başka bütün köyler bu harekete katılmış ve direnmek üzere davranmıştı. İstihkam teğmeni Nacip Bey yıkım müfrezeleriyle birlikte Geyve Boğazı'ndaki Sakarya Köprüsü'nü, Lefke Köprüsü'nü ve daha başka önemli köprüleri ve tünelleri yıkma işiyle görevlendirilmişti. Eskişehir-İstanbul telgraf hattı da temelinden yok edilecekti. Porsuk güneyindeki hareket de şu biçimde yürütülecekti. Mihaliç, Sivrihisar, Mahmudiye ve Seyit Gazi milli müfrezeleriyle 2. alayın 2. taburundan meydana gelen ve sayısı bine varan bir milli alay ve kendi müfrezeleriyle Ali Fuat Paşa Sultan Suyu'nun doğusuna yürüyecekti. Beypazarlıların da Çavlum Köprüsü'nü tutması ile Eskişehir'in doğudan her türlü ilgisi kesilmiş oluyordu. Uşak, Gediz, Simav, Akhisar ve Alaşehir'den gelmiş olan Binbaşı İsmail Hakkı Bey kumandasındaki 350 süvarilik milli müfreze 21 Eylül'de Kütahya'ya girerek burasını kongreye bağladı. Kütahya'daki İngiliz taburu hiçbir silah patlatmadan Eskişehir'e çekilmeyi daha uygun buldu. Öyle hızlı çekildi ki cephanelikleri dopdolu olarak Kuvayi Milliyecilere bırakmak zorunda kaldı. İngilizler belki de yardımcı bir güç alarak geriye döner düşüncesiyle Alayont'taki bir asma köprü havaya uçuruldu. Eskişehir'in kurtarılması işine büyük bir ilgi ve heyecanla katılan köylü yığınları Ali Fuat Paşa'yı çok umutlandırmıştı. İngilizler bir yandan şehre trenler dolusu asker getirmekteydilerse de artık onların askerinden korkacak kimse yoktu. Türk halkı artık İngiliz askerlerinin yeni bir savaşa girebileceklerini sanmıyordu. Bunu onların kumandanı onlardan daha iyi biliyor ve onlara açıklayarak yürekliliklerini arttırıyordu. Son kez Eskişehir'e gelen 3 tren bile paşanın yeni askerlerinin gözünü korkutmamıştı. İngiliz kumandanı Eskişehir'de silah patlatacakmış gibi işi sıkı tutuyorsa da Ali Fuat Paşa şimdiye dek edindiği bütün siyasal ve psikolojik tecrübeleri göz önüne alarak onların salt blöf yaptıklarına inanıyordu. Eskişehir'i kuşatmış olan milli güce karşı silah patlatmak İngilizlerin yok edilmesi demek olurdu. Paşa İngilizlerin silah patlatmasına hiç de meydan vermek niyetinde değildi. Buyruğundaki kumandanlardan biri ona "Paşam," dedi. "Acaba bu İngiliz kuvvetleri bize karşı savaşmak için mi geliyor?" Paşa ona şu karşılığı verdi: "Sanmıyorum. Kendilerini güven içinde bulundurmak istiyorlar. Hepsi bu kadar." Ali Fuat Paşa 20 Eylül'de dosta düşmana duyurulmak üzere uzun ve güzel bir bildiri yayınladı. Bu bildiri memleketi uğrunda her şeyi göze almış bir askerin dosta ve düşmana karşı yapmış olduğu namuslu ve güçlü bir uyarma idi. Bildiride gözü kara bir askerin dediğini yapacağı anlaşılan bir kumandanın güçlü soluğu duyuluyordu. Bildirinin tonu İngiliz kumandanlığına her şeyi anlatmış olacaktı ki İngiliz kumandanı Sally Craig hemen apar topar İstanbul'dan Eskişehir'e gelmiş, paşaya çektiği bir telgrafta bir görüşme olanağı arıyordu. İngiliz kumandanı hem paşayı Eskişehir'de bir görüşmeye çağırıyor hem de İngiltere ve İtilaf Devletleri namına Haydar Paşa Bağdat Demiryolu üzerinde ve dolaylarında hiçbir harekette bulunmamasının askerlerinin Eskişehir ve Afyon Karahisar'a girmemesini bildiriyordu. Paşa bir yandan kendini bela arayan sert ve söz dinlemez bir Kuvayi Milliyeci kumandan olarak göstermeye çalışırken bir yandan da İngilizlerle herhangi biçimde bir çatışma belkisinden son kerte dikkatle kaçınmayı ve sıyrılmayı amaç tutuyordu. En güç işte bu politika savaşı gerçek bir savaşa çevirmemenin ince yolları üzerinde başarıyla yürümekti. Paşa şu sırada bu yolda rahatça ilerler görünüyordu. Ali Fuat Paşa Selikule'de tatlı bir karşılık vermekte gecikmedi. Bunun önemli bölümü şöyleydi. Eskişehir Bölge Kumandanı Yarbay Atıf Bey'in henüz anlaşılmayan nedenlerden dolayı bir İngiliz kıtasınca tutuklanması, Konya Valisi Cemal Eskişehir Mutasarrıfı Hilmi Beyler'le merkezi hükümet üyelerinin şu sırada bile ulusal isteğe boyun eğmeleri her yanda ulus bireylerinin toplanması sonucunu doğurmuş ve ancak meşru haklarının kanun dairesinde elde edilmesine çalıştıkları bir zamanda şimdiki hükümetin silahlı müdahalesine karşı kendilerini savunmak amacıyla silahlı olanlar silahlarıyla bu topluluğa katılmışlardır. Eskişehir'e dek gördüğüm durum bundan başka türlü değildir. Eskişehir'in batısındaki durumu henüz bilmiyorum. Eskişehir bölgenin içinde olduğundan denetlemek amacıyla geldim. Paşa bunda hareketin İngilizlere karşı değil, İstanbul hükümetine karşı olduğunu yazarak Selikret'le görüşmeye gidemeyeceğini bildirdi. Zaten görüşmeye gitse bile yine söyleyeceği şeylerin bunlardan başka türlü olmayacağını anlatmaya çalıştı. Ulusal hareket ne bir öldürüşme ne de yabancı güçlere karşı bir saldırı amacı gütmemektedir dedi. Ali Fuat Paşa'nın Eskişehir'e gitmekten haklı olarak çekindiğini anlayan Selikret, bu kez kendisi paşayı karargahında ziyaret etmek hevesine kapıldı. O gün öğleden sonra paşaya gönderdiği telgrafta şöyle diyordu. Mahmudiye'ye dek mesafe uzak olduğundan yarın öğleyin Ankara Demiryolu'nda Beylikkahır istasyonundan sizinle buluşmak istiyorum. Kabul edip etmeyeceğinizi şimdi bildirmenizi dilerim. Ali Fuat Paşa da ona benzer tonda bir karşılık verdi. Beylikkahır bana da uzak düşüyor. Eğer istiyorsanız Eskişehir'e 3-4 saat uzaklıkta bulunan Yeni Han'a teşrif edin. 21 Eylül'de öğle vakti görüşürüz. Ali Fuat Paşa akşamüstü siyasal İngiliz temsilcisinin imzasıyla başka bir telgraf aldı. Telgraf şöyle yazıyordu. General Selikret'e yarın öğleyin istediğiniz Eskişehir Hamidiye yolu üzerinde bulunan Yeni Han köyüne sizinle görüşmek üzere bir İngiliz subay kurulu gönderiliyor. Kendileriyle görüşebilirsiniz efendim. Eskişehir kumandanı Atıf Bey İngilizlerce pusuya düşürülerek tutuklanmıştı. Bunun anısı Ali Fuat Paşa'ya da pek canlı yaşıyordu. Bu olay dolayısıyla Ali Fuat Paşa İngilizlere güvenmediği gibi bunun misillemesinden korkan Selikret de erkekçe istenilen yere gelmekten çekiniyordu. General demir yolu dışına çıkmama son kerte dikkat ediyordu. Ali Fuat Paşa da Eskişehir'e gitmekten ya da her zaman sağlam bir tuzak olabilecek olan bir tren vagonuna girmekten haklı olarak çekiniyordu. 21. ayrımın sonu sayfa 342.